Hukuk Saati.
Merhaba değerli dinleyicilerimiz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Hukuk Saati başladı. Hoş geldiniz. Yapımcımız Kadriye Şenel, teknik yönetmenimiz Ayhan Taşçı ve ben İpek Önder. Bugün de Türkiye'de saatler 14.40'ı gösterene kadar birlikteliğimiz devam edecek. Değerli dinleyicilerimiz, sorularınızı telefon aracılığıyla ya da elektronik posta yoluyla bizlere iletebilirsiniz. Telefon numaralarımız +90 312 463 34 19 ve +463 34 21. Elektronik posta adreslerimiz şöyle: hukuksaati@trt.net.tr, avukatlarisor.blogspot.com. Ve değerli dinleyicilerimiz, bu hafta Avukat Feruha Can Bolat bizlerle birlikte. Efendim merhaba, hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Uzun bir aradan sonra sizleri ağırlamaktan gerçekten çok mutluyuz.
Ben de burada olmaktan çok mutluyum. Malum bazı tanıyanlar biliyorlar. Hacettepe acile gitmekten buraya gelmek fırsat olmadı. Ama artık inşallah bütün kötü günleri atlattık. Burada olmak İpek Hanımcığım çok ayrı bir duygu. Sizlerle birlikte olmak çok ayrı bir duygu. Malumunuz Belediye Bey 26 senedir, ben 20 senedir, oğlumuz 10 seneye yakındır bu işi yapmaktayız. Bu bizim hayatımızın bir olmazsa olmazı.
Bir parçası haline geldi.
Uzun
yıllar emek verdiniz gerçekten.
İnşallah güzel bir program çıkarırız.
İnşallah keyifli bir yayın diliyoruz öncelikle. Güzel bir konu da belirledik bu hafta için. Dedikodunun hukuki boyutlarını konuşacağız. Tüm dinleyicilerimizi de radyoların başına bekliyoruz.
İnşallah.
Hem de Feruha Can Bulat burada. Sorularınızı da bekliyoruz efendim. İlk soruyla başlayalım o zaman.
Başlayalım.
Feruha Hanım, dilerseniz. Dedikodu diyoruz. Günlük hayatta da sıkça karşımıza çıkıyor. Ben yapmam desek de eminim hani kıyısından köşesinden küçük büyük de olsa yapıyoruz dedikoduyu. Öncelikle dilerseniz bir sözlük anlamını açıklayalım dedikodunun. Buradan sonra da sorularla devam
Şimdi,
edeceğiz.
Şimdi İpek Hanımcığım, bir türkümüz vardır. Ben Türk halk müziğine bayağı düşkünümdür. Der ki, bir of çeksem karşıki dağlar yıkılır. Şimdi dedikodu hayatımıza öyle bir girdi ki, yani bunu özel kanallar, medya öyle bir körüklüyor ki, bir zamanlar biliyorsunuz bir dizimizde meraklı melahat tiplemesi vardı. Hepimiz meraklı melahat gibi olduk. Yani hem hayatımızı çok etkiliyor, hem hukuken çok yanlış. Bütün bunlar sorunlu şeyler. Ama Türk Hukuk Sözlüğü'nde diyor ki, Türk Dil Kurumu Sözlüğü'nde, insan hukukçu olunca her şeyi hukuka bağlıyor. Dedikodunun konusu çekiştirme, kınama olan konuşma diyor. Ama hayatımızı başkalarının kişisel ve özel konuları hakkında yapılan konuşmalar olduğu için bazen yalan yanlış da konuşuyoruz. Bazen iftiraya kadar varıyor. Bazen de insanların ölümüne neden olacak kadar, adı dedikodu ama yapılan
işlemler çok farklı değil mi?
Çok zor. Bazı konuşmalar sizin ağzınızdan çıkıyor ama başkası bunu anlatırken çarpıtıyor. Veya yalanı yanlışı birbirine ekliyor. Bu nedenle dedikodu kendini aşmış bir vaziyette, maksadını aşmış vaziyete gelebiliyor. Hatta gazetelerimizin, bazı televizyonlarımızın dedikodu köşeleri oluştu. Hı hı. Bu da insanların bilgilendirme hakkına, bilgilendirme sistemine, bilgilendirme durumuna ters gelen şeyler oluyor. Oturup bir sanatçı ne giymiş, ne çıkarmış, kaç kere evlenmişi öğrenmekten çok ilim öğrensek, irfan öğrensek, en basiti hakkımızı öğrensek çok daha iyi olur diye düşünüyorum. İlk söyleyeceğim şey bu.
Evet.
Ama diyeceğim çok tabii. Evet. Söyleyeceğim çok.
Evet. Şimdi sosyalleşme üzerine, günlük hayatta, insan hayatında dedikodunun etkileri nelerdir? Neler söylemek istersiniz?
Hani yine hep derler ya İpek Hanımcığım, içki şişede durduğu gibi durmaz, yanlış etkiler yapar, kafanızı bulandırır, istemediğiniz şeyleri yapar, kişiliğinizi değiştirir. Dedikodu da böyledir. Hatta Anadolu'da bir anlatım tarzı vardır. Derler ki, meydanda söylediğim işte bir insan bir güvercin doğurmuş sözü. Hı hı. Şehrin öbür ucuna gidene kadar bir insan 40 güvercin doğurmuş oldu derler. Yani olduğu gibi durmaz, kar topu gibi büyür. Eklemeler olur, biraz evvel de söylediğim gibi kişilerin hayatını olumsuz yönde çok etkiler. Nasıl etkiler? Diyelim ki yuvaları yıkar. Tutup da bir insan, evli bir insan diğerine senin eşin şöyle yapıyor, şöyle kadınlarla geziyor, barlarda, pavyonlarda dolaşıyor dediği an diğer eş belki araştırma yapmak durumunda kalmadan, kocasına güvenmeden, zaten evlilikte bir güvensizlik varsa yıkılır. Hatta nişanlanma safhasında bile, ya sen o kızı alıyorsun ama o kızın şöyle şöyle durumları var veya o erkeğin böyle böyle durumları var dendiği anda insanların içine bir kuşku, güvensizlik girer ve maalesef insanlar da araştırma, sorma, karşısındakiyle oturup bu işi konuşma gibi, maalesef insanlarımızda bu tip alışkanlıklar yok. Çok etkide kalıyoruz.
Bilginin doğru mahalle baskısı olmadığını denir. Araştırmadan
hüküm veriyoruz değil doğru. mi? Doğru. Biraz evvel de dediğim gibi özel kanallarda bu evlilik programları ve benzeri programlarda çok ciddi sorunlar yaratıyor.
Evet, sosyal medyayı da eklemek lazım değil mi Ferruh Hanım?
Evet, sosyal medya zaten başlı başına bir şey.
Dedikodu mekanizması olarak çalışıyor nereden baksak.
Tabii. Şimdi öyle bir şey ki sosyal medyada herkes, bana kırılmasın, her konuda uzman oldular. Siyaset konusunda uzmanlar, ahlak konusunda uzmanlar, din konusunda uzmanlar, toplumun her şeyini ilgilendiren konusunda herkes uzman. Hı hı. Tutuyor mesela bir şey söylüyor ama o karşıdaki insan ne kadar etkilenir, onun hayatı ne kadar etkilenir. Herkesin en az 300-500 diyelim ki Facebook'ta arkadaşı var, onlar onu görüyorlar. Bazı insanların milyona varan arkadaşları var, toplumda tanınmış kişilerin. Olmayacak bir şey söylediğiniz zaman tabii ki çok büyük etkileri oluyor.
Yanlış yerlere de ulaşabilir mesajlar. Dikkatli olmakta fayda var tabii. Değerli dinleyicilerimize bir kez daha iletişim yollarımızı hatırlatalım. Artı 90 312 463 34 19 ve 463 34 21 telefon numaralarımız. Elektronik posta yoluyla da sorularınızı yazabilirsiniz. hukuksaati@trt.net.tr. Değerli dinleyicilerimiz, bu haftaki konumuzu dedikodunun hukuki boyutları olarak belirledik ve konuğumuz da avukat Feruha Can Bulat. Efendim, sorularla devam edelim konumuza. Özel hayat, kişilik hakları ne demektir? Hukuken bu kavramları da açıklayalım, dilerseniz.
Şimdi İpek Hanımcığım, ben yaşım belli zaten, her yerde söylüyorum, 70 yaşındayım. 50 sene oldu hukuk fakültesine gireli. Bizim hukuk fakültesine girdiğimiz dönemki özel hayatla, biraz evvel de bahsettik, şimdi özel hayat arasında ben büyük farklılık görüyorum. Herkes herkesin içinde. Özel hayat ne demektir? Bu çok uzun yıllardır. Yani son yüzyılda diyeyim ortaya çıkmış. İnsanların bu haklarının korunması gereken özel hayat, kişinin kendine ait olan hayatıdır. Ailesiyle olan hayatıdır. Bu da çeşitlidir. Hiç kimsenin özel hayatında, ailesinde, konutunda, iletişimde keyfi bir müdahale konusu yapılamayacağı, belirlenmiştir. Tabii 1948 insan hakları bildirgesinde. Ama şimdi bakıyoruz, ihlal olmuyor mu? Oluyor maalesef. Benzer sözleşmede 1950 tarihinde kabul edilmiş Avrupa'da. Biz de bunu kabul etmişiz. Yani özel hayatımızın, kişilik hakları, evliliğimiz, çocuklarımız, okulumuz, tahsilimiz, bilgimiz, devlet, uluslararası sözleşme ve kanunlar, o ülkenin kanunları ile koruma altındadır. İhlali, cezai ve tazminat sorunlarını doğurur.
İhlali bir suçtur diyebiliriz o zaman, değil mi?
Evet.
Yeni bir soruyla devam edelim. Kişilerin özel hayatı peki ülkemizde nasıl korunmaktadır Feruha Hanım?
Şimdi bizim kanunumuza göre, benim her zaman söylediğim gibi yayınlarda, uluslararası ilişkiler,
evet,
anayasa, medeni kanun, borçlar kanunu, fikir ve sanat eserleri kanunu, ceza kanunu, basın kanununda, ticaret ve iş kanununda korunmaktadır. Yani bu saydığım kanunlar ana kanunlardır. Bunlara mutlaka uymamız gerekir. Ve yine benim fikrim İpek amca, biz kanunlarımızı çok bilmiyoruz. Maalesef pek çok hukukçularımız da bu konu hakkında yeterli paylaşıma ve bilgiye sahip değil. Yapacağımız ilk iş, bir işlem yaparken, bir hukuki işlem yaparken muhakkak bir hukukçuya danışmamız lazım. Kuyuya taşı attıktan sonra onu çıkarmak biraz zor oluyor. Bütün bu saydığım kanunlarda kendimizi ilgilendiren maddeleri bilirsek, özel hakkımız nedir, özel hayatı koruyan kanunlarımız nedir, onu da öğrenmiş oluruz. Şimdi ben burada hemencecik saydım ama mesela bir medeni kanunumuz 1030 madde. Orada bizim evliliğimizden, boşanmamızdan, mal rejimimizden, çocuğumuzu nasıl büyüteceğimize kadar hepsi yazıyor. Ama en azından hepsini tabii ki hukukçu olmayanlar öğrenmesi. Ama öğreneceklerini de mutlaka öğrensinler.
Hak kayıpları da olmaz böylece,
tabii,
değil mi? Öğrenseler, sınırlarını doğru bir şekilde çizseler. Efendim, beşinci soruyla devam edelim. Özel hayatımız peki anayasamızda nasıl korunmaktadır?
Şimdi anayasamızda korundu dediği zaman bütün kanunlar anayasamıza uymak durumundadır.
Evet.
Nasıl korunmuştur? Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayrı gözetmeksizin kanun önünde eşittir. Şimdi bu çok önemli bir madde. Yani siz ne olursanız olun anayasa önünde eşitsiniz. Biz bütün Türkiye vatandaşı olan herkes anayasa önünde eşitiz. Şunu da belirteyim. Tabii sonradan eklenen bir maddeyle kadın erkek de eşit. Öyle ben şuyum buyum değil, biz dengiz, yanındayız. Arkasında da değiliz, önünde de değiliz. El eleyiz ve yanındayız, eşitiz. Bu nedir? Devlet bu eşitliğin yaşama geçmesini sağlamakla yükümlüdür diyor. Biz kanunlara uyacağız ama devlet de diyecek ki ben bu kanunları uygulayacağım, sağlayacağım. İnsanlara bu imkanları vereceğim. Ama bu imkanları sağlarken devlet eşitlik ilkesine aykırı olmayacak. Bu var. Herkes özel hayatını korur diyor anayasamız. Böyle bir prensibimiz var. Özel hayatımı korurum. Aile hayatımı anayasaya göre korurum. Hiç kimse benim özel hayatıma, tabii ki devletin hak tanıdığı bazı ortamlarda uyabilirler. Ama ben özel hayatımı kendim kanunlara uygun şekilde yaşarım.
Sayın Can Bulat, dilerseniz kısa bir ara verelim söyleşimize. Tamam. Aranın ardından devam edeceğiz.
Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda dinlediğiniz Hukuk Saati programı devam ediyor.
Değerli dinleyicilerimiz, TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda hukuk saatindeki birlikteliğimiz devam ediyor. Konuğumuz avukat Feruha Can Bolat. Dedikodunun hukuki boyutlarını konuşuyoruz bu hafta. Sorularınız varsa muhakkak bekliyoruz. Telefon numaralarımız şöyle: +90 312 463 34 19 ve +463 34 21. Sayın Can Bolat, yeni bir soruyla devam edelim efendim. Lütfen. Konumuza. Anayasamızda yer alan kişisel verilerin korunması hakkı da var. Kişisel verilerin korunması hakkı ne demek?
Şimdi kişisel verilerin korunması, bir insanın kişisel verileri ne olabilir? Nüfus kayıtları, banka kayıtları, aklınıza ne gelirse. Artık çok geniş bir ülkede, büyük bir ülkede yaşıyoruz. Bunların korunması anayasal güvencemiz hakkındadır. Anayasaya göre bunlar devletin koruması altındadır. İlgili kurumlar bunu korumak zorundadır. Mesela diyelim ki tapunuz var, tapudan gidip de benim bir tapum varsa, siz gidip de Feruha Can Bolat'ın kaç tane tapusu var diye sorduğunuz zaman, siz çok ilgili olmadığınız için konuyla size vermezler. Ama ele geçmiyor mu? Bazen geçiyor. Onun için bu nedenle anayasada bu hüküm olmasına rağmen uygulamada bazı ciddi sorunlar ortaya çıktı. O nedenle bu konuda söyleyeceğim en önemli şey şu İpek Hanımcığım. Tam tarihini hatırlamıyorum ama 26 Mart olur, Mayıs veya Mart olacak 2016'da kişisel verilerin korunması adı altında bir kanunumuz çıktı. Burada. Efendim, kanun numarası
24 Mart 66 2016. 98,
kabul tarihi 24 Mart 2016. Şimdi çok rica ediyorum dinleyicilerimizden, ister yurt dışı ister yurt içi, lütfen resmi gazeteye girin, bunu bir okuyun. Haklarınız nedir, ne değildir? Benim burada söyleyeceğim, insanların bilgilendirme, veriler hakkında bilgilendirme, bu verilere erişme, bunların düzeltilmesini veya silinmesini talep etme, amaçları doğrultusunda kullanıp kullanmamayı öğrenmeyi kapsar. Yani ben bir nüfus müdürlüğüne gittiğim zaman benim nüfusum şu, şöyle bir değişiklik olmuş mu veya olmamış mı, onu öğrenmek hakkına sahibim. Bunu da dediğim gibi anayasal güvence hakkında devletin yetkili kuruluşları bana söylemek zorunda. Yani düzeltmeyi talep etmek, boşanmam kaydolmuş mu onu talep etmek, bazen de olmayabilir, iletilemiyor, biliyor mahkemeler boşanmadan sonra hemen göndermek zorunda, ama kanunda öngörülen hallerde kişisel veriler veya kişinin açık rızası olmaksızın ancak kanunla düzenlenir. Ancak kanundaki şartlarla başkaları görebilir veya üzerinde işlem yapabilir.
Evet. Bir de medeni kanunumuzda düzenlendi dedik. Şahsiyet hakkı, kişisel hak. Dilerseniz bunları da tanımlayalım.
Alalım onları. Kağıt gürültüsü evet. De yapmayalım da. Şimdi şahsiyet hakkı, kişisel hak nedir? Bizim hayatımızı düzenleyen anayasadan sonra en önemli kanun medeni kanunumuzdur. Medeni kanunumuz 2002'de değişti. Pek çok kişi bu değişiklikleri maalesef hala bilemedi. Ve dediğim gibi pek anıcım, o kadar boş şeylerle uğraştırılıyoruz ki insanlar haklarını, hukukunu öğrenmek için fırsat da bulamıyorlar. Ben o bakımdan TRT'ye her zaman teşekkür ediyorum, minnettarım. Başka kanallarda falan yok haklarımız. Medeni kanunda kişilik haklarının tanımı yapılmamış. Ama yer almış. İşte şahsiyet hakları, kişilik hakları, kişinin sırları, düşünceleri, saygınlığı, ünü, ailesi, ismi, resmi. Şimdi diyeceksiniz ki resimle ne alakası var? Olur olmadık yerlerde kullanırsanız, sizin ailece tatil yaptığınız bir yerde, diyelim ki plaj resmiyle çekilmiş bir resmini boy boy verirse, bu şahsiyet haklarının ihlalidir.
Zarar görmesi anlamına gelir.
Ruh sağlığı gibi hususları kapsar. Ve bunun tanımı maalesef medeni kanunda yapılmamış. Şimdi medeni kanunda bir şey veya herhangi bir kanunda bir konunun tanımı yapılmadığı zaman iş bu takdirde hakimlerimize düşer.
Hakimin takdiri doğrultusuna
hakim,
karar verir.
Hakim kanun koyucu gibi kanun koyar. Şimdi tabii herkesin kişisel saygınlığı, düşüncesi falan itibarı herkese göre değişebilir. Sizinki farklıdır, benimki farklıdır. O nedenle bence buna bir çözüm bulup medeni kanuna bir madde eklemek de iyi olur. Düşüncesindeyim, fazla da bir şey söylemeyeyim.
Kişisel haklar tanımlansa çok daha iyi
daha
olur diyorsunuz.
Daha iyi
bir de eylemler var. Hangi eylemler kişilik haklarına saldırı teşkil ediyor? Kişisel haklar nasıl ihlal ediliyor? Buna da örnek vererek açıklayalım mı Ferruh Hanım?
Şimdi bu çok önemli. Bu madde çok önemli, bu husus. Kişiyi küçük düşürme, yanlış tanıtma, şeref ve saygınlığına el atma, gülünç ve zor duruma düşürme, manevi değerlerini zedeleme, yersiz suçlama ve mesneksiz ihbarda bulunma gibi haller. Ben şimdi böyle hemencecik saydım ama bunlar insan hayatı için çok önemli unsurlardır. Çok önemli hususlardır. Dedikodu yaptığımız zaman bir kimsenin kişilik haklarını zedelememiz kuvvetle mümkündür. Onun için aman canım ne olacak, şurada iki kişi arasında konuştuk, nereden duyacak falan filan dememeli. Çünkü sizi dinleyen kişi, benim yaşımın verdiği tecrübeyle, sizin hakkınızda da muhakkak o konuştuğunuz kişiye bir şey söyleyecektir. Bu da hukuki sorun doğurur. Tazminat davalarıyla, ceza davalarıyla uğraşırsınız.
Evet, doğurduğu sonuçlar çok daha ağır olabilir. Hep başta verdiğimiz örnekte çok doğru, yerinde değil mi? Kar topu gibi dedikodu
evet,
büyür.
Evet, kar topu gibi gider. Evet,
kocaman olur. Peki kişilik haklarına saldıran kimse hangi yollara başvurabilir?
Şimdi bu da kanunlarımızda düzenlenmiştir. Malumunuz bizim ekip Bedrettin Bey, Sabri Bey ve ben kanun maddesi söylemeyi pek çok sevmeyiz. Kanuna aykırı olarak kişilik haklarına saldırılan kimse hakimden, saldırıda bulunanlara karşı veya saldırıda bulunan kişiye karşı korunmasını isteyebilir bu haklarını. Kişilik hakkı zedelenen kimsenin rızası daha üstün nitelikte özel veya kamusal yarar veya kanunun verdiği yetkinin kullanılması, ki bunlar biraz evvel söylemiştim, kanunun saydığı istisnalardır. Yani kanun bazı hallerde sizin haklarınıza gerekli etkileşmediğin veya müdahalede bulunabilir. Bunun haricinde yapılan her saldırı hukuka aykırıdır. hakimden saldırı tehlikesinin önlenmesini, sürmekte olan saldırıya son verilmesini, sona ermiş olsa bile etkileri devam eden saldırının hukuka aykırılığının tespitini isteyebilir. Bu ne demektir? Ben sizden talep etmeden böyle bir saldırı oldu. Hala da etkileri devam ediyor. Bunu tespit edin. Ben kanuni haklarımı kullanacağım demektir. Eğer bu basın medya üzerinden yoluyla yapıldıysa bunun düzeltilmesini talep edebilir. Dediğim gibi ağzınızdan çıkan bir laf size alır götürür mahkemelerde uğraştırır.
Evet. Peki bu tür saldırılarda saldırı nedeniyle tazminat hakkı da doğuyor değil mi?
Tabii
bunları
ki doğuyor.
Bunları da açıklayalım
tabii
tazminat hakkını.
Şimdi şöyle İpek Hanımcığım. Hukukta yaptığınız her şeyin müeyyidesi muhakkak. Müeyyidesi yani neticesinde size ne olacağı, ne gibi bir ceza verileceği, ne ödeyeceğiniz muhakkak belirtilmiştir. Öyle boş yere ben kanun maddesi koydum. Hadi bakalım siz yapmayın. Ben sizden iyilik bekliyorum mu? Kanun korumaz. Müeyyideleri vardır. Maddi tazminat, manevi tazminat. Bunlar kişinin kendi kullanacağı haklardır. Bu haklar kişinin rızası olmaksızın başkasına devredilemez. Eğer siz diyelim ki saldırıya uğradınız. Saldırı derken cismani saldırıyı kastetmiyoruz. Sizin kişiliğinize veya manevi duygularınıza bir saldırı
sözlü
varsa.
Sözlü bir saldırı.
Siz eğer dava açmadan ölürseniz mirasçılarınız bu manevi tazminat davasını açamazlar. Ama siz açmışsanız sizin adınıza devam ederler davaya. Adının kullanılması çekişmeli olan kişi hakkının tespitini dava edebilir. Bu ne demektir? Ben bir isimle meşhur olmuşum. O isimle gidiyorum. Ama ara yerden başka bir kişi çıkmış. Aynı isme çok yakın veya aynı ismi kullanıyor. Ve bunu size zarar verecek şekilde kullanıyor. O zaman siz hakimden ben buyum, benim adım bu, soyadım bu, bu kişi benim hakkımı kullanıyor diyor.
İnternet tespit
edebiliriz.
İnternet üzerinde oldukça yaygın kullanılan bir yöntem değil mi? Ünlülerin fotoğraflarını, görsel olarak resimlerini
çok
kullanıp
yapılıyor.
Reklam kampanyalarında kullanıyorlar.
Hatta şurada yeri gelmişken söyleyeyim. Benim çok üzüldüğüm konulardan biri kişilik haklarıyla alakası yok. Dedikoduya da girer mi onu da bilmiyorum ama ben bakıyorum ülkemizin yüzyıllardır söylediği türkülerimiz, anonim türkülerimiz. Benim türküm diyor biri çıkıyor orta yere. Yani bunu nasıl yapıyorlar ben anlamıyorum. Bunu da içim şiştiği için söylüyorum. Konuyla alakası yok. Yalnız şunu da burada söyleyeyim. Konuyu dağıtmayayım.
Tamam.
Bir kimsenin özel yaşam alanına ilişkin olan özel telefon görüşmelerin yayınlanması kamu yararı bulunmadığında ben sizinle konuşuyorum. Burada ne kamu yararı var? Özel yaşamın gizliliğine ve haberleşme özgürlüğüne aykırılık teşkil eder. Diyelim ki yine yeri gelmişken birine sayacaksınız, dökeceksiniz. Bakın ben bunu kayda alıyorum diyeceksiniz. Onu demezseniz onun bir delil niteliği yok.
Onun rızasını almak lazım.
Almak lazım. Şimdi çok yapılıyor. Facebook şeyleri kullanılıyor. Efendim gazetelerde şöyle oluyor. Telefonlar yayınlanıyor. Ama rızası yok.
Evet.
O benim kişilik haklarıma saldırıyor.
Ondan gizli yapıldığı için de bir delil
niteliği
taşımıyor. Neymiş
değil mi İpek Hanımcığım dedikodu?
Evet.
Adı dedikodu.
İçinden çıkamadık değil mi? Efendim geldik son soruya. Dedikodu ceza hukukumuzda nasıl düzenlenmiştir?
Şimdi dedikodu öyle bir şeydir ki İpek Hanım. Başladığı noktada durmaz, kar topu gibi büyür, insanların hayatını çok etkiler. adam öldürme suçunun bile sebebi olabilir. Gazetelerde gördüğümüz, genelde namusumu temizlediğim dedi diyen, benim çok saygı duyduğum, tabii ki bu saygı duyma, ayrı bir saygı duyma, beyefendiler, beyefendi de değiller ama, böyle dedikodulara kanıp masum eşlerini öldürebiliyorlar. Bu da ayrı bir sorun. Onun için kardeşi hakkında dedikodu oluyor, işini kaybediyor. İnsanlar çok zor duruma geliyorlar. Ceza kanununa göre iftira, yalan yere şahitlik suçtur. Şahitlik kamu görevidir. Ancak doğruyu söylemek kaydıyla kamu görevidir. Siz bir davada tutup da ortalığı karıştırmak için veya aman açmışlar bir dava ben de şunu anla değil. Görgünüze, bilginize dayanarak şahitlik edeceksiniz. Ceza ve hukuk davalarında çok önemli şeyler vardır, evet. Sonuçları.
Evet. Son olarak bu haftaki konumuzla alakalı olarak neler söylemek istersiniz Sayın Can Bulat?
Şimdi benim söyleyeceğim genel olarak şu, hem de konuyla ilgili. Bunun bana olduğunu düşünüyorum. Hayat akarken hukuka tutunun. Hukuka mutlaka tutunun. Hukuk olsa da olur. Hukuku bilmesek de olur. Ben şunu oldum, bunu oldum değil. Yaşantımıza çok dikkat etmemiz lazım. Hepimizin. Hepimizin korumamız gereken bir özel hayatımız. Korumamız gereken başkalarının hayatı, başkalarının özel hayatı. Çünkü bize hukuk fakültesinde ilk öğrettikleri sizin hürriyetinizin bittiği yerde başkasının hürriyeti başlar. Ben o sınırı geçemem. Özel hayatta öyledir. Yargıtayımız da çok güzel kararlar vermiştir. Mesela nişanlı hakkında iffetsizlikle suçlandığı zaman veya sağlık sorunları olduğu söylendiği zaman o nişan bozulmakta. Tabii nişan bozulunca ortalık karışmakta, davalar olmakta. Bu nedenle hayatımızı çok dikkatli yaşamamız, mümkünse dedikodu yapmamamız ama hepimiz normal konuşma içinde bile yapıyoruz. Bizim ülkemizde de var. Her ülkede var.
Kültürümüzde de var değil mi?
Her ülkede de var. Onun için hakka, hukuka uyarak çok güzel yaşamamız gerekir. Bir kere insanca yaşamamız gerekir. İnsanca yaşadığımız zaman inanın hukuka falan, yani adliyelere, mahkemelere, karakollara pek iş düşmez. Şimdi ben bunu söylüyorum ama ekmeğimi de avukatlıktan kazanıyoruz hepimiz. Hoş dünya güzel olsun da bize iş düşmese de olur İpek Hanım.
Ne güzel bir dilekte bulunuyorsunuz. Sizin hani bunca yıllık avukatlık deneyiminize dayanarak karşılaştığınız örnekler var mıydı?
Dedikodu
mağduru olan insanlar.
Çok var. Çok var. Şimdi şöyle, dediğim gibi nişanlılıkta oluyor. Hiç olmayacak iffetsizlikle suçluyorlar. Evlilikte oluyor. Hatta inanınız bazı bayanlar ben hakkımı ispat edeyim diye beyefendilere bile yapıyorlar. Yani dedikodu yapıyorlar, bu adam şudur, bu adam budur gibi. Onun için mesleğimizde de çok oluyor. Şu an pek çok örnek aklıma gelmiyor ama dediğim gibi başlangıçta da dedikodu sadece dedikodu olarak kalmıyor. Onun için hayatımızı hukuka bağlamakta, hukukçuya danışmakta büyük faydalar var.
Ve sonuçları da ağır olabiliyor dedikodunun.
Tabii çok ağır sonuçlar,
evet, maddi manevi tazminatlar da doğurabiliyor.
Diyorum, ölüme kadar gidiyor.
Ya evet.
Öldürmeye kadar gidiyor.
Evet. Dedikodu yapmamakta fayda var diyelim o çok. Zaman değil mi? Hayatımızın ne kadar bir parçası da olsa yine de masum gibi görünse de aslında
değil. Gerçek değil. O değil. Kadar masum değil.
Evet. dedikodu yaptı diye herkes de ceza almıyor değil mi? Ceza alsa mahkemeler herhalde değil mi dedikodu yüzünden?
Şimdi dedikodu yapmayan herkes ceza almıyor ama şöyle de bir şey var. Her dedikodu kötü netice doğurmuyor.
Evet.
Bulunduğu yerde kalırsa bir şey yok.
Evet.
Ama yayılır da insanların hayatını etkilerse o takdirde evet. ciddi evet. sorunlar
Çiğ
yaratabiliyor.
Çiğ gibi büyüyebilir bir dedikodu.
Evet.
Efendim çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ederim. Sağ olun. İçimi boşalttım. Güzel oldu.
Yine bekleriz efendim.
Sağ olun.
Avukat Feruha Can Bulat'ı bu haftaki konuğumuz değerli dinleyicilerimiz. Hukuk Saati'nin sonuna geldik. Yapımcımız Kadriye Şenel, teknik yönetmenimiz Ayhan Taşçı ve ben İpek Önder. Önümüzdeki hafta Cuma günü aynı saatte Türkiye'de saatler 14.05'i gösterdiğinde buluşmak üzere. Hoşça kalın.
Hukuk Saati.